Ayrım 33. Neden öldürüldüler? Orhan Füreylioğlu. Sayfa 419. Gül Erdoz. Darbeciler yargılansın. Bize İlhan Erdoz'dan söz eder misiniz? Ölenlerin arkasından hep söylendiği için değil ama gerçekten İlhan bana yazdığı mektuplarda da söz etmişti, çocukluğunda da. Arkadaşlarıyla bir kez dahi kavga etmemiş, aile içerisinde, arkadaşlar arasında yapıcı rolü nedeniyle çok sevilen, çocuklarına, ailesine düşkün, ülkesini seven bir sosyalistim. Nasıl tanıştınız, ne zaman evlendiniz? Aslında burası tam bir masalımsı hikaye. 1973 yıllarıydı. Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma bölümünde okuyordum. Sesin fena değildir. Ailemizden gelen bir de türkü merakımız var. Azeri türkücü Beytipof'un türkülerine ulaşmak istiyordum. Sınıf arkadaşım yazar Talip Apaydın'ın kızı Su Apaydın Öge, benim bir akrabam var, o da türküleri sever ve söylerdi. İstersen gidelim dedi. Birlikte Zafer Çarşısı'nda Onur Kitap Evi'ne gittik. İlhan oradaydı. Zaten sol Onur yayınlarını hem ideolojim gereği hem de bölüm başkanımız Emre Kongar'ın kaynak kitapları olan derslerimiz nedeniyle okuyorduk. İlhan'la tanıştım ve kaset bulma sözü aldım. Birkaç gün sonra İlhan'ı elinde kasetler Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde beni ve Su'yu ararken buldum. Ancak arkadaşlarıyla yapacakları piknik önerisini de reddettim. Mezun olur İzmir SSK Tepecik Hastanesi'ne tayin oldum. Ailem Ankara'da olduğu için de sık sık Ankara'ya geliyordum. Bayram gelişlerinin birinde Su'nun İlhan'lara uğrayıp türkü söyleme çağrısı bana da sıcak geldi. Ve birlikte Muzaffer abimlerin evine gittik. İlhan arkadaşlarıyla masaya yayılmış yayınlarla ilgili çalışıyordu. Bizim girişimizde masa birden rakı türkü sofrasına dönüştü. Gün İlhan'ın davudi sesi ve benim sesimle inanılmaz güzellikte geçti. Birlikte evden çıktık. Taksiyle önce Su'yu bıraktık ve Kızılay'da taksiden indik. Evimiz kolejdeydi. Yürüyerek giderken birden bana gel seninle evlenelim dedi. Bu teklifi ben hemen kabul etmedim ve İzmir'e döndüm. İlhan'dan her hafta özel ulak mektup aldım. Bu mektuplarda çocukluğunun yaşamını bana şiirsi bir dille anlattım ve yaklaşık bir yıl sonra da bir anneler gününde bana yolladığım ve üzerinde geleceğin anasına yazılı hediyesinden etkilenerek evlenme teklifini kabul ettim. 5 Temmuz 1976 yılında evlendik. Olay nasıl oldu? Muzaffer abimin ayrıntılarıyla anlattığı için ben sadece kendi açımdan anlatmaya çalışacağım. Evimiz arandı ve arama sonucunda kendi yayınlarımızda birden fazla evde bulunduğu için yasak yayın bulundurmak suçlamasıyla abim gözaltında iken İlhan'ın da gelmesini istedikleri için ben, İlhan ve İlhan'ın amcası birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Ve İlhan'ı kendi ellerimizle teslim ettik. Bunu özellikle kendi ellerimizle diye bastırarak söylüyorum. Çünkü İlhan'ın öldürülme haberini junta çeşitli suçlardan aranan sanık İlhan Erdoz, başına vurulan bir dipçik darbesiyle hayatını kaybetti diye ilan etti. Yani evimiz, adreslerimiz açıktı ve de çeşitli değil, tek suçu vardı İlhan'ın. Dövülürken Assubay Şükrü Bağ'ın sürekli tekrarladığı 10 yaşındaki bebekleri zehirlediniz dediği Marx klasikleri Türkiye'ye kazandırmak için yayın yapmak. Sorgulanmaları süresince Emniyet Müdürlüğü'nde her gün Mamaksık Yönetim Komutanlığı'na gidip gelirken SSK Hastanesi'nin benim iş yerimin önünden geçtiler ve büfeden su içme bahanesiyle beni de yanına çağırdılar. Çocukları anlattım İlhan'ın en son orada gördüm. Akşam da tutuklandılar ve İlhan öldürüldü. Siz olayı nasıl öğrendiniz? Biz olayı 3 gün sonra öğrendik. Aile dostumuz ve avukatımız Halit Çelenk, İlhan ile Muzaffer abinin tutuklanmalarının haberini verdiğinde hava soğuktu. Halbuki İlhan yukarıda da değindiğim gibi bir konu ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrılmıştı. Takım elbisesiyle gitmişti ifade vermeye. Ben hemen ertesi gün 8 Kasım İlhan'ın yeğeniyle birlikte Mamak Cezaevi Dış Nizamiyesi'ne gittik. Elimde İlhan'ın paltosu ve iç çamaşırları olan bir paketle. Ancak nizamiyedekiler bizi bir garip karşılayıp paketimizi de almadan yolladılar. Ben de Halit abiye yollarım rahatlığıyla içerisinde eve döndüm. 10 Kasım günü akşam üzeri Muzaffer abimin kızı Suları bize geldi. Bir Halit abi geldi, seni bize çağırıyor dediğinde yine poşet ve paltoyu kaparak abimlere gittim. Ama garip bir hava var evde. Halit abi inanılmaz kötü ve suratıma bakamıyor. Gül İlhan mide kanaması geçiriyor ve Gülhane Hastanesi'ne kaldırılmış sözcüğü ağzından çıkar çıkmaz ben hemen kan gereksinimi olur ve doktor bulup ilgilenmeyi sağlamak, kendim de hastanede çalıştığım için tıp çevremi harekete geçirmek istedim. Amacıyla telefonlara sarıldım. Yalnız bu arada evin kapısı sürekli çalıyor ve gelen gidenin sayısı artıyor, endişem de artıyor. Salona girip Halit ağabeyi, başka bir şey var mı abi diye sorup hayır yanıtını alınca ben Uğur'a soracağım diye telefonu aldım. Ne bir okuyucu gibi Uğur'u aradım ve Uğur maalesef kaybettik deyince kendimi tanıtıp telefonu kapattım. Çocuklarınız olayı nasıl öğrendi? Konuşmamın başında da belirttiğim gibi İlhan'ın çocuklarının evine inanılmaz bir düşkün babaydı ve türküler de onsuz hiç olamazdı. Olayın olduğu sırada Türküler 2,5 yaşında idi. Alaz ise daha 6 aylık değildi. İlk etapta Alaz için sorun yoktu. Çünkü babasını tanıyamamıştı daha zaten. Ben hem İlhan için hem kendim için ağlarken Alaz bir kez bile baba diyemedi diye yanıyordum. Kendi mesleki becerisini insan bu durumlarda hiç kullanamıyor. Ben de profesyonel yardım aldım. Babalarının ölüm bilgisini verirken. Önce yurt dışına gittiğini, daha sonra trafik kazasında öldüğünü söyledim. Ancak Türküler bir yıl sonra kreşe başladığında bir arkadaşım senin baban dövülerek öldürülmüş dediğinde bana yalan söyledin diyerek uzun bir süre kırgın kaldığını da unutamıyorum. Alaz babasının sıkça gittiğimiz mezarını uzun bir süre için çiçek bahçesi olarak tanıdı. Daha sonra ablasının da yardımı ile babasının mezarı olarak öğrendi. Şimdi gerçekten ikisi de parıl parıl, tabii ki baba yoksunluğu içerisinde. Ama çoğu analı babalı çocuktan daha sağlıklı ve dingin oldular. Olaydan sonra neler yaşadınız? Öncelikle travma sonrası benim geçirdiğim şok nedeniyle uzun süre yürüyememekte dahil sağlık sorunları yaşadım. Bir kere şunu belirtmeliyim. Biz İlhan'ın ailesi ve benim ailem gerçekten Türkülerin ve Alaz'ın bu travmadan en az etkilenmeleri, iyi yetişmeleri için el birliği ettik. Kenetlendik. Kız kardeşim Güven bizim eve yerleşti. Çocukların bakımını üstlendi. Kardeşim Malik uzun bir süre bizde kaldı. Muzaffer abim kendi travmasının yanında çocuklara babasızlığı hissettirmemek için gece gündüz demeden onların dileklerini yerine getirmek için çabaladı. Ablalar, enişteler, dostlarımız Serpil, Kaya, Güvenç, Seyhan, Vahap, Erdoğdu. Herkes ama herkes maddi manevi seferber oldu. Yalnız bazı dostlarımızın da olaydan sonra yüzünü unuttuk kayboldular. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben SSK Ankara Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyordum. Başhekim statüsündeki doktor ağabeyim gibi beni korudu ve kolladı. Yıllar sonra bana seni de doğuya tayin ettiler ve ben inanılmaz direndim dedi. Yani hem kocanızı öldürüyorlar hem gençliğinizi alıp iki çocuğunuzu babasız bırakıyorlar. Bu da içlerini soğutmuyor. Sizi de çocuklarınızı da bir kez daha perişan etmek için, dayanışmasız bırakıp tüketmek için başka bir kente tayin ediyorlar. Bunun insani bir yanı var mı? Ya da anlamı nedir ben bilemiyorum. Yanıtını Kenan Evren verebilir. Bu olay yaşamınızı nasıl etkiledi? Babasız çocuk büyütmek ve İlhan Erdoğan'ın eşi olmanın onuru ve sorumluluğu ile diye özetleyebilirim. Zaten ailemizden gelen bir toplumsal yaşamın içinde olma duyarlılığı vardı. İlhan Erdoğan ile Türkiye adında başlayan ama evliliğe gitme kararı aldıran da bu dünya görüşümdü. Olaylara seyirci kalmayı sevmem, müdahil olmayı seçerim her zaman. Bu nedenle de uzun süre Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda gönüllü, daha sonra da profesyonel çalıştım. İşkence görenler ölmesin ve işkence izlerini silerek kaliteli bir yaşam sürsünler diye. Bu tür toplumsal çalışmalara katkım da sağlığım el verdiği ölçüde sürecek. Bu arada Avrupa'nın birçok ülkesinden çocuklarımı yanıma alarak iltica etmem konusunda öneri aldım. Ama hepsini geri çevirdim. Çünkü ben ülkemi seviyorum ve eşimin mezarını, yakınlarımın destek ve dayanışmasını bırakarak hiçbir yerde mutlu olamayacağımı düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz kin güdücü olmadık. Bunu her fırsatta belirttik. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Ancak başta Kenan Evren olmak üzere tüm darbecilerin yargılanması dileğimiz ve beklentimiz. Bu arzumuz sonuçlarına dek geçerli. Onlar yargılanmadığı sürece bu ülkenin öldürülen nice ilhanları ve onların yakınları rahat edemeyecek. Askeri darbelerin ülkelerin gelişmelerinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Olmuyor. Sırtımı verdim acemlerin köşküne, hani şu yokuşun alt başında. Yeşilli beyazlı sarmaşıklar sarhoşu. Elimde nevale var yorulmuşum. Çöktüm duvarın üstüne, yağmur çiseliyor. Kahverengi zıvanalı Samsun'u da yaktım. Bakkal Güngör ikram ettiydi demin. Çekip kulağımın arkasından. Karşıki meşelikte kuş demlerine karışık. Palamutlar düşüyor arada bir. Daldığım dalacığın eski beyler beyine. Asaf Halet Çelebi'nin yamacından. Olmuyor, Allah kahretsin. Şu araba cayırtıları yüzünden İlhan Erdost'un nasıl öldürüldüğünü kaç gündür aklımdan çıkaramadığım gibi. Can Yücel. Türküleri söylenir, Alazı yanar. Gün aşarken Torosların şenliği, gelinlerin kucağında Karacaoğlan'ın sazı. Böylesini bilmez Osmanlı yüreği, bir dalda donup kalmış damla sakızı. Sert yeri yürüyor Sartavol'un. Türkülerde kızım ve hüznüm, kara haberini aldım İlhan'ın, uçup gitti güvercinim. Gökyüzü çelik mavisi, yumuluyor gözleri yıldızların ve değişiyor ufkun eğrisi, sarı ışıkları dökülüyor ayın. Fermanı okunuyor dağların, bir çığlıltı bin kan şorultusu, derinliğini dolaşıyor ormanların ve sarsıyor yerin göğün uğultusu. Baba İshak yakarıyor ve kutsuyor, Adıyaman'da sıtmalı güneyde, elinde dervişlik gülü ocağı tütsüyor, 72 dilde şakıyan o bahçede. Anadolu'da nice ocaklar var, kanda göleklenmiş eşiklerinde, türküleri söylenir Alazı yanar, hakkı sorarlar beşiklerinde. Vecihi Timiroğlu. Gülün kanında. Gül suyu gülün kız kardeşi özbez, bir buğu olarak tenlerde uçuşan, gül yaprağı gülün çocuğu özbez, yaşarmış gibi hep kendi okşanan, gül dalı dikenli ama güllü, ince, dirençli ve kahraman, yeni bir soydan da yepyeni, kendi mezarında kendi açan bir güldü İlhan. Sabah da kırmızı, akşam da kırmızı, hep kırmızı kalacak solmadan. Evet, süslü püslü ve şık bir bayan, en güzel reçelleri yapıyormuş gülün kanından. Turgut Uyar. Merhaba. Merhaba İlhan, işte Enver abiyi de getirdik yanına. Şu dünyada ayrılık var, ölüm var, ille de zulüm var, diyen ozanı, gülüşünden su içişine kadar halk olan adamı. Mezarlarınız biraz aralı ama aslan ulaştırırsın herhal sigaranı. İki gözüm ona iyi bak, dünyaya küskün gitti biraz. Zemheri de çiçek açmış, acılı suskun bir topraktır o. Seslenmezsen merhaba demez, hastadır koluna gir, yürüyemez. Ayakları tutuk, bağışla İlhan, öyle ya, senin de kaburgaların kırık. Metin Demirtaş. Bir şehit kızına, türküler ve Alaz için. Güzelim, sevdiğim, çocuğum, gülüm, bir şehit kızısın sen, acılı, buruk bir türkü gibisin. Bu acımasız günlerin içinden, tuhaf bir sıkıntıya darılır şimdi. Küçücük kuş kanadı yüreğin, babam nerede, niye gelmiyor? Babama küstüm ben anneciğim, baban artık hiç olmayacak yavrum. Sana çocuğum diyemeyecek bir daha. Güçlü baba kucağının sıcaklığını duyamayacaksın minik vücudunda. Babam bir yiğit oğluydu halkının, onun için öldürüldüler. Ama halkımızdan armağan olsun getirdiğim kırmızı güller. Yıllar geçecek, alışacaksın. Birinci sızı kalacak ondan, senin gözlerin gibi ışıltılı. Çiçekler fışkıracak babanın mezarından. Atahol Behramoğlu. İlhan Erdost'u yetişimizin 25. yılında. Atahol Behramoğlu. Yayıncı, devrimci, yurtsever İlhan Erdost 7 Kasım 1980 günü 12 Eylül darbesinin insanlık dışı karanlık ortamında tutuklu olduğu bir cezaevi avlusunda askeri bir araç içinde zalimce, barbarca katledildi. Hiçbir sözcüğün böyle bir alçaklığı nitelemek için yeterli olmayacağını biliyorum. Ölüm yeterince tanımsız, öldürmek daha da. Aynı inançları paylaştığımız bir arkadaşımızın, kardeşimizin bu inançlar uğrunda yaşamdan koparılıp alınışını hangi sözcüklerle tanımlamaya çalışmalıyız ki? Hem cellatların üzerindeki lanet sonsuza kadar kalsın, hem onun sevgili anısı sonsuzca ışıklar saçarak yaşamayı sürdürsün. Bu sorunun yanıtı öyle sanıyorum ki her şeyden daha çok sözüne ettiğim ortak inancımızdır. Herkesce anlaşabilecek en yalın sözcüklerle bu inanç insana onun yaratıcı emeğine duyduğumuz güven ve sevgidir. İlhan Erdost'u ve şu anda burada onun anısı önünde toplanan, hepimizi birleştiren ortak duygu budur. Fakat sadece bir inanç ya da duygu değil, aynı zamanda bir sorumluluk bilincidir bu. Aklımızla seçtiğimiz bir yol. Adaletsizliği ve sömürüyü, kulluğu ve köleliğe, savaşa ve zalimliğe en kararlı biçimde bir karşı duruş. Aklın, aydınlığın, bilimin, eşitçe hakça bir insanlık düzeninin ışıklı yolunda, bu uğurdaki savaşımda her türlü özveriyi hazır olarak yer alış. Çünkü başka türlü gerçek anlamıyla insan olunamayacağını biliyoruz. Ölebilmek ahlakı başlıklı bir yazımda birkaç yıl önce kendime bir soru yöneltmiştim. Böylesine çirkefe batmış acımasızlığın, böylesine egemen olduğu ve hepsinden daha kötüsü, kitlelerin böylesine yığınlaştığı, duyarsızlaştığı, insanca değerlere böylesine yabancılaşılan bir dünyada, bazı insanlar çoğu kez tek başlarına, ölümleri pahasına tüm bu pisliklere karşı mücadele gücünü nereden, hangi duygudan, hangi bilinçten almaktalar? Yaşamın değerini ve biricikliğini bilen bilinçli bir insan, ölümü neden, nasıl göze alabiliyor? Kendime yönelttiğim soruyu ölebilmek ahlakı diye adlandırdığım bir kavramda yanıtlamış ve bu kavramı açıklamaya çalışmıştım. Bu iki sözcükle tanımlamak istediğim, iyimser ve oldukça yüzeysel bir sloganın içeriği değil, mistik bir ahlak anlayışı ya da sıradan bir özveri de değil. Öyleyse nedir? Daha geniş kapsamlı, daha derinliğine bir duygu ve bilinç. İnsan tekinin biricikliğini bilmek ve önemsemek. Fakat bu insan tekinin aynı zamanda da geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekte bütün bir insanlığın bir parçası olduğunu duyumsamak. İnsanca değerler tehlikedeyse, bütün tehlikedeyse, tek başına varoluş çabasının nasıl anlamsız ve zavallıca bir çırpınış olduğunu bilincine sahip olmak. Böyle bir tehlike karşısında bütün bir insanlığın hem organik hem ahlaksal anlamda bir parçası olduğu bilincinin kendi kişisel yaşamını feda etmeyi göze alabilmek. Sanıyorum ki böyle bir açıdan bakıldığında ölüm gerçekten küçülmekte, cinayet zavallılaşmakta ve böyle bir ölebilmek ahlakı insan olmayı, her türlü slogan ya da mistik duygunun üstünde bir yücelik ve soyluluk kazandırmaktadır. Sevgili arkadaşlar, burada İlhan Erdost'un katledilişinin 25. yılında başka kutsal mezarlarımızın da bulunduğu bu mekanda bir araya gelen bizler, şehit arkadaşlarımız gibi yaşama sevgisiyle dolu ve yine onlar gibi ölebilmek ahlakına sahip olan kimseleriz. İçimizdeki burukluk şehit arkadaşlarımız için duyduğumuz özlemin yanı sıra onları öldüren, öldürten zulüm düzeninin yeryüzünden henüz silinmemiş olmasındandır. Küçük çocuklarım var, vurmayayım diyen bir insanın insanca seslenişine alçakça, gaddarca darbelerle karşılık veren vandalizmin etkinliğini henüz yitirmemiş olmasındandır. Burukluğumuzun bir başka nedeni şehit arkadaşlarımızın bizler adına, bizlerin yerine de ölmüş olmalarındandır. Öyleyse yapılması gereken tüm ömrümüzce onların ölümsüz anılarına, ortak insanlık inancımıza yaraşır bir yaşam sürdürmektir. Yaşama sevinci ne olduğu kadar yaşam karşıtı her türlü saldırıya da insanca bir bilinçlikle hazır, zulüm düzeni köklerinden sökülüp atılıncaya, çocukların çocuksu sevinçlerinin karartılmadığı bir dünyaya ulaşıncaya, tüm insanlığın yüreği tek bir yürek gibi çarpıncaya kadar, Erdostların örneklediği insancılığı, özveriyi, yüce dayanışma duygusunun bilincini içimizde, bilincimizde, yüreklerimizde sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla taşıyarak. 7 Kasım 2005'te İlhan Erdost'un gömütü başında yapılan konuşma. İlhan Erdost ve kızları. Ali Deniz Uslu. İlhan Erdost yayıncı. 12 Eylül'ün ardından 7 Kasım günü Mamak'ta gözaltında dövülerek öldürüldü. O yaşamı elinden alınan binlerce hayattan yalnızca biriydi. Erdost öldürüldüğünde iki kızı henüz çok küçüktü. Ölümü, hedecini ayeti anlatacak yaşta değiller. Türküler 2,5 yaşındaydı. Alaz 6 aylıktı. Şimdi büyüdüler, acıyla, nefretle, mücadeleyle ve az da olsa umutla. Bu babalar gününde hiç doyamadıkları, ellerinde izmayet kokusuna kanamadıkları ama göğüslerinin sol yanında hiç ayıramadıkları babalarını düşünüyorlar yine. Biz de onlara sonradan tanıdıkları ve çok sevdikleri babalarını sorduk. Acılarını tazelemek için değil, umudu yaşatmak adına. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor İlhan Erdost. Bir yandan ağabeyi Muzaffer Erdost'un kurduğu sol yayınlarında çalışıyor, solcu devrimci. Ağabeyi 12 Mart 1971'de hapse girince yayın evinin sorumluluğunu üstleniyor. Kitabın bir suç aleti olduğu yıllara ilerliyor Türkiye. Sokaklar, çatışma, kan, kavga. Hemen her gün bir devrimcinin ölüm haberi geliyor. Yine de yayın evi kitap basmaya devam ediyor. 12 Eylül 1980'e kadar 7 Kasım günü askerler yine geliyor. Bu kez kelepçeler hem Muzaffer'in hem İlhan'ın bileklerine takılıyor. Suçları büyük. Yasak yayın basmak ve bulundurmak. Yasak yayın ne mi? Mesela Engels'in doğa bilimlerini konu alan Doğan'ın diyalektiği. Cemse'ye biner binmez başlıyor dayak. İstikamet Mamak cezaevi. Kan revan içindeler. Bir süre sonra hareket etmiyor İlhan. Nefes de alamıyor, ağabeyinin gözleri önünde öldürülüyor. Muzaffer şimdi kardeşinin de adını taşıyor. Bunların hiçbirini bilmiyor daha kızları. Ne darbenin anlamını ne de işkence vahşetini. Anlayamayacak kadar küçükler. Dedik ya, türküler ve alazlar babalarına dair bildikleri hep anılardan ibaret. Türküler bunu babamla ilişkimiz, mişti mıştıydı, yani bir masal gibiydi diye özetliyor. Onu bizden aldıklarında belki hissedemedik, küçüktük. Ama yarattığı boşluk o kadar büyüktü ki onu öfkeyle doldurduk. Konuştukça yaşananların kırbacı yüzümüze vurabilecek, biliyoruz. Ama belki de bu kırbacı hepimiz hak ediyoruz. O yüzden dinlemeli, konuşmalıyız. Biz susuyoruz, türküler anlatmaya devam ediyor. Ben babamı en son uyurken gördüğümü hatırlıyorum. İlk zamanlar uzaklara gitti diyorlardı. Böyle olunca elbette bir umut var içimizde. Bekliyorduk, arıyorduk. Zaten ölüm ne demek anlamıyorduk. Daha sonra ölümle tanıştık. Çocukken babamın ölümü diye söz ediyordum. Bize trafik kazasında öldüğü söylenmişti. Ancak yaşımız ilerledikçe babamın öldürülüşü vurgusunu yapmaya başladım. Bu daha sonraları canımızı çok yaktı. Alasta babasının öldürülüşünü ilkokulda öğreniyor. Hiç unutmuyor o anı, daha dün gibi aklında. Hayat bilgisi dersinde. Trafik kurallarını anlatıyor öğretmenleri. Kazalara dair uyarıyor. Parmaklar kalkıyor bir bir. Çocuklar da kendi tanık oldukları, bildikleri kazaları anlatıyor. Alaz'ın parmağı da havada. Benim babam kazada öldü diyor çocuk sesine ölümün hüznü çökerek. Öğretmen gelip başının saçlarını okşarken çok da anlam veremiyor buna Alaz. Şimdi bu anı düşününce orada yaşanan çok daha yıkıcı geliyor aslında diyor. Yetişkin sesine düşen üzüntüyle. İki kız kardeş okuma yazmayı öğrendiğinde babalarının vahşice öldürüldüğü gerçeğiyle de yüzleşmeleri gerekiyor. Okumayı seviyorlar, ellerine ne gelirse okuyorlar. Bir gün evde Tempo dergisini buluyor Alaz. Açıyor, harfleri birbirine birleştiriyor önce, sonra kelime çıkıyor ortaya. İlhan Erdoz, babam öldürülmüş. Kafasına dipçikçe vurulmuş. Ağlayarak yavaş yavaş ama yüksek sesle okumaya başlıyor. Duramıyor, ne eli tutuyor ne ayağı, sadece ağlayarak okuyor okuyor. Annesi ve teyzesinin de ağlayışlara katılıyor sesine. Aklınızdan zihninizden geçenler koca bir bulut gibiydi diyor. Çok canım yandı, içime nasıl bir şey saplandıysa hala orada duruyor. Çocuk omuzlarına düşen bu acıyla büyümek kolay değil. Zor ve yorucu bir hayat geçiriyor. Nefretlerini sessiz bir kavgaya dönüştürüyorlar. Bu zihniyete, ideolojiye, mantığa lanet etseler de yaşam devam ediyor. Türküler söylemeden edemiyor. Benim için babamı öpmek bir mezar taşını öpmek demek. Sanırım bu yeterince açık. Bu öfkeyi anlatamıyorum, durduramıyorum. Bir dal kırıldığında filiz veriyor. Babam o daldı, bizler de filizleriz. Konuştukça anılardan küçük alıntılar konuşmaya giriyor. Türküler doğduğu gece İlhan Erdoz, müjdeyi vermek için kardeşinin Muzaffer Erdoz'un evine gidiyor. Saat geç olduğu için kapısına Samsun sigara paketinin arkasına yazdığı bir notu bırakıyor. Ağabeyime bir kız adı bulmak düştü. 21 Mart 1978. Belki de bundan baba dendikçe türkülerin aklına Samsun sigarası ve babasının elindeki yanık izmet kokusu geliyor. Acıyla empati. Kurmak zor, acıtıyor ama hatırlamalı, dinlemeli. Alaz da hatırladığı kadarıyla çok uzun bir süre babasının tüm eşyalarını evde koruduklarını anlatıyor. Sanki hiç gitmemiş gibi ya da gelecekmiş gibi. Oysa hiç gelmiyor. Babamızın yokluğunda ona çok yakındık diyor Alaz. Onun kızı olmak özel, onurlu ve paylaşılmaz bir histi. Ama keşke onu tanıyabilseydim. Keşke. Kesiliyor cümle, başka söze de gerek yok zaten. Babasını tanıyanlardan dinledikçe ablası gibi bir insan canlanıyor gözlerinde. Ablasını babasına benzetiyor. Alaz hep huyunu, yüzünü, bu yüzden biraz ablasını kıskanıyor. En çok da babasıyla fotoğrafları olduğu için. Onun babasıyla hiç fotoğrafı yok. Ona dokunamasa da babasının kucağında görmek istiyor kendini. Belki babasının kokusu, sıcaklığı, güveniyle sarılı olduğunu az da olsa hissedebilecek fotoğraflara bakarken, ama olmuyor. 12 Eylül bir fotoğraf dahi çektirmeden elinden alıyor babasını. Şimdi teknolojinin verdiği imkanla böyle bir fotoğrafa sahip olacak Alaz. Photoshop ile bir bebeklik fotoğrafını babasının kucağına yerleştirecek. Ama hiçbir şey babasının öldürülüşünü öğrendiğinden beri içine saplanan o acıyı yok edemeyecek. Hele de katillerin cezalandırılmadığını bildiği sürece. Türküler ve Allah suçluları yargılanırken yargılanmadıklarını düşünüyor. Babamızın bedenine inen bu darbe ülkenin geleceğine, adalet inancına indi. Tüm kurşunlar bu ülkeye sıkıldı. Biz de bunları bedenlerimizde taşıyoruz. Bu yaralar hala kanıyor. Çoğumuz buna seyirci kalıyoruz. Şimdi umudumuzla, mutluluğumuzla mücadelemiz. Türküler, Türkiye'deki ironik durumu özetleyen trajik bir anısını hatırlıyor. Bir gün Uğur Mumcu'nun kızı Özge'yi arıyor. Babasının İlhan Erdoğuz hakkındaki yazdığı bir yazıyı anlatıyor. Acının ortaklaştırıldığı iki insan olarak konuşuyorlar. Düşünsenize diyor Türküler, nasıl bir ortaklık bu? Babaları katledilmiş iki kız. Birisinin babası diğeri için bir yazı yazıyor ama onun da yaşamı bir cinayette son buluyor. Anlatılabilir mi? Türküler bir Alaz toplumsal bellek platformu ile mücadelelerini sürdürüyor. Yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybetmiş ailelerden oluşan bir hareket bu. Unutmuyor, unutturmuyorlar. Her yıl buluşuyorlar. Siz bu satırları okurken de buluşmuş ve seslerini duyurmuş olacaklar. Aileler kimler mi? Belleklerinizi bir yoklayın. Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Doğan Öz, Necdet Bulut, Abdi İpek, Akın Özdemir, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengül, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, İlhan Erdoğan, Çetin Emeç, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Musa Anter, Uğur Mumcu, Nesim İçimen, Betin Altıok, Behçet Aysan, Hasret Gültekin, Onat Kutlar, Yasemin Cebenoyan, Hasan Ocak, Metin Göktepe, Necip Hapletmioğlu ve Drang ailesi. Sloganları benim babam kahramandı, adalet istiyoruz ve seyirci kalmayın. Bundan daha anlamlı bir Babalar Günü mesajı olabilir mi? Cumhuriyet Dergisi 20 Haziran 2010. Merhaba Türküler. Türküler Erdoğan. Babamı kaybettiğimizde ben 2,5 yaşındaydım. Kardeşim de 6 aylıktı. Biz İlhan Erdoğan ailesi olarak bu akşamla ilgili adalet talebimizi bir merhaba ile vurgulamak istiyoruz. Size daha umutla seslenirdik. Umudumuz Mamak'ta işkencede coplar altında kalmasaydı. Sizden gözlerimizi kaçırmazdık. Onun öldürümünün utancı boğazımızda bir yumru gibi durmasaydı. Size daha gülerek bakardık. Onun gülen gözleri açık gitmeseydi. Size daha mutlu türküler söylerdik. Küçük kulaklarımız onun türkü söyleyen güzel sesini bir kez olsun duyabilseydi. Size sevinçle merhaba derdik. O sinin de hafif sağa yatık yatmasaydı. Umudumuz bir, acılarımız ortak, türkülerimiz aynı. Merhaba dostlar, merhaba. Vedalaşmadan ayrıldıklarımız, canlarına can olmadıklarımız, sizlere de merhaba. 19 Haziran 2010'da Benim Babam Bir Kahramandı 2 etkinliğindeki merhaba konuşması. Bugün İlhan'ın mezarında, Muzaffer İlhan Erdoğan. Elimde TV kumandası gezinirken durdum. Hangi kanaldı bilemedim. Konu 12 Eylül'dü. Emekli bir general 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül sürecinde sokakta, işkencede, hücrede, dar ağacında kaybedilenlerin fotoğraflarıyla yürüyenleri konuşmasına katarak amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürmek, yıpratmaktır diyordu. General Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küçük düşürenleri değil, küçük düşürenlerin teşhir edilmesini silahlı kuvvetlerin küçük düşürülmesi olarak niteliyordu. Bu suçların suçlanmasını suçlayan negatif bir suçlamaydı. Somutlaştırmak da isterim. 12 Eylül'ün yıl dönümlerinde ilk iki yürüyüşte ben de vardım. İlkinde Alaz İlhan'ın, Türküler Doğan Öz'ün, ben de Mustafa Supi'nin fotoğraflarıyla yürümüştüm. İkinci yürüyüşte bir elimde İlhan'ın, bir elimde Mustafa Supi'nin fotoğrafı, göğsünde 78'lerin idam edilenler için yaptırdığı Erdal Eren'in idam gömleğiyle yürüdüm. Kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak ya da küçültmek gibi bir duyguyla değil. Ama Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde Silahlı Kuvvetleri küçük düşürenlerin tarihe taşımak, sorgulamak için yürüdüğüm açıktı. Emekli generalin karalamasına göre biz siyasal ve ideolojik görüşlerimizden dolayı siyasal ve ideolojik amaçla öldürülenleri tarihe fotoğraflarıyla not düşerken Silahlı Kuvvetleri yıpratmak, onun saygınlığını zedelemek için yürüyormuşuz. Hemen ekleyeyim. Ergenekon derler, neydi belirsiz bir salgın davayla kendini açığa vuran ve binbir entrika ile yürütülen askeri yıpratma oyunu. 12 Eylül askeri yönetiminin sorgusal eleştirisiyle lütfen karıştırmayalım. 12 Eylül askeri darbesinin toplumsal ortamı hazırlamak için planlı ve programlı olarak sokağa kana bulayan, emekçi halkı birbirine kırdıran, NATO, Pentagon, CIA kuşatması altında sürdürülen iç savaş, suikast ve sabotajları da 12 Eylül yönetimi altında sokakta, işkencede, hücrede, dar ağacında işlenen cinayetlerden ayırmayalım. Ne tek bir illegal etkinliğimiz, ne tek bir yasak yayın, ne de hakkımıza tek bir soruşturma söz konusuydu. Benim ve kardeşim İlhan'ın yakalanmasında hiçbir delil bulunmadığı takdirde derin uygulama yapılmasını emreden yasak yayın bulundurmadığımız halde yasak yayın bulundurduğumuz savlamasıyla bizi gözaltına aldırtan, sahibi olduğumuz ve tasfiye halinde olan basın evinde yasak tek bir yayın olmadığı, kendi imzasıyla tescil edilmiş bir komutanın bizi yasak yayın bulundurduğumuz savıyla gözaltına aldırarak Mamak Askeri Cezaevine kapatan, yetmedi anamızı ağlatmak için dövdürten, dövdürtüp İlhan'ı öldürten, İlhan'ın nasıl öldürüldüğünü bildiği halde öldükten 4 gün sonra bir askerin fevri hareketi sonucu başına vurulan bir dipçikle öldüğü biçiminde açıklama yapan sıkı yönetim komutanı ile soruşturmayı yöneten askeri savcıları otopsiye katılarak İlhan'ın bir dipçik darbesiyle değil, uzun süren tekme ve cop darbelerinin yanında başına sürekli vurulması sonucu beyin kanamasından öldüğünü saptayan asker doktorları ve asker savcıyı da burada aynı kefeye koymayalım. Birileri ne denli silahlı kuvvetlerin onurunu çiğnedilerse, birilerinin de o denli silahlı kuvvetlerin çiğnenen onurunu korumaya çalıştıklarını göz ardı etmeyelim. Bunlar birer yılandır, analarını ağlatmazsanız ben sizin ananızı ağlatırım diyen ve bize emir vererek dövdürten as subayın bindirildiğimiz aracı tutuklular ile muhafızlar arasındaki bölümü kitlemediği için görevi ihmalden ve en alt düzeyden ceza almasını sağlayan askeri Yargıtay 5. Yargıçları ile İlhan 4 Erdos davasında askeri başsavcılık olarak üzerimize düşeni yaptık ama bu iş yukarıdan kotarıldı diyen askeri yargıçları da aynı kefeye koymayalım. Ve sorgusal eleştirilerimizi kurum olarak silahlı kuvvetlere yönelik eleştirileri ve yıpratma olarak nitelemeyelim. Şöyle de sorabiliriz. İlhan Erdost'u bunlar birer yılandılar, analarını ağlatmazsanız ben sizin ananızı ağlatırım diyerek dövmeleri ve öldürülmesi için erlere emir veren as subayın silahlı kuvvetlerin onurunu temsil ettiği mi savlanacak? As subaya cezaevinde A bloktaki odasında anamızı ağlatmak için bizi dövdürmesini emreden yüzbaşının bu yüzbaşıya emir vermiş olması gereken cezaevi müdürü Raci Tetik'in ki yıllarca önce İlhami Soysal'ı Cemal Tural için yazdığı bir yazı nedeniyle kaçırarak döven ve Polat yolunda bir tarlanın kıyısına atan Raci Tetik'in silahlı kuvvetlerin saygınlığını koruduğunu mu sağlanacak? Basın evinin sahipleri gelsin, açma yazısını öyle imzalayayım diyen, 10 gün sonra da aynı basın evinin sahiplerini basın evinde yasak yayın bulundurduğu savıyla gözaltına alıp dövdürterek öldürten o günün sıkı yönetim komutanının silahlı kuvvetlerin saygınlığını temsil ettiği mi ileri sürülecek? Biz 12 Eylül'lerde layık cumhuriyetlerin ve bağımsızlığımızın güvencesi askeri yıpratmak için yürümedik. Silahlı kuvvetleri kendi içinde cezaevi gardiyanlığı, işkenceci, idamcı, derekesine indirgeten, ülkemizi tutsak alan ve ılımlı İslam adı altında layık cumhuriyeti dindar cumhuriyete dönüştürerek köleleştiren Amerikan emperyalizmini ve onun büyük ailesi NATO'yu, NATO ile korunan sistemi yani emperyalist kapitalist sistemi korumak için ilerici ve devrimcileri yok etmiş olanları sorgulamak için yürüdük. NATO'ya ve Pentagon'a Türkiye'yi prangalamış bulunan Amerika'nın egemenliği için değil, kendi bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için savaşan ilerici devrimcileri karalama ve hain anlamında komünist davlamasıyla binbir hile ve entrika ile kendi halkına kırdıranları, yok edenleri sorgulamak ve yok edilenleri tarihin karanlığından geleceğin aydınlığına taşımak için yürüdük. İşte sonu. 2 yıl önce İlhan'ın mezarında yaptığım konuşmamdan aktararak bitireyim. Yasak yayın yok basın evimde. Sol yayın var. Var mı lan sol yayın diyerek 4 er tarafından dövülerek öldürülen İlhan var. İlhan öldürüldükten 3 gün sonra yani İlhan'ın öldürüldüğünü Mısır'daki Sağır Sultan duyduktan sonra 10 Kasım Kemal Atatürk'ü anma haberlerinin ardından 7 saatte okunan sıkı yönetim komutanlığı açıklaması var. Dövülerek öldürüldüğü çok iyi bilinmekle birlikte bir erin fevri hareketi sonucu bir dipçik darbesi sonucu öldürüldüğü duyurulan komutanlık açıklaması var. Dahası var. Öldürenleri ve öldürtenleri değil öldürülmüş olanları yargılayan yargı da var. İpi yargının elinden alıp örneğin Doğan Öz'ün katilini boynundan çıkartıp Doğan Öz'ün boynuna geçiren yargı da var. Bize 10 yaşındaki bebekleri zehirlediğiniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu diyen muhafız erlere bunlar birer yılandır, analarını ağlatmazsanız ben sizin ananızı ağlatırım diyen, içerisinde yarım saat dövüldüğümüz araçtan indirildikten sonra yeniden dövüleceğimizi anlayan İlhan'ın araç içerisinde beyin kanaması geçirdiğinin kaygısı olacak. Küçük kızımı uyandırmaya kıyamadan geldim, bizi Dövdürmeyin yakarışına karşın, ben de sizin yüzünüzden küçük kızımı hasta yatağında bıraktım, Kırıkkale'den buraya geldim diyen ve il işaretiyle emir veren, bir keyif sigarası içimi bizi yeniden dövdüren, gözlerinin önünde İlhan'ı bir kez daha yüzüstü yere kapaklandığı zaman beni engelleyip kendisi kalkacak diyen, yediğimiz dayaktan şişmiş ellerimizi yanlarımıza yapıştıramadığımız için bir patlatılmadı kayalarınız kaldı, şimdi onları da patlatırlar diyen ve bu kez kayalarımızı da patlatmaları için erlere emir verip bizi bir kez daha dövdüren Assubay Şükrü Bağ'ın, bizi bindirdikleri Rio aracının dışarıya ses ve görüntü vermediği, yani bizim dövülmediğimizi duymadığı ve görmediği vargısıyla yeniden yargılanması kararı var. Anlaşarak adam öldürmekten kesinleşmiş, mahkumiyetini kaldırarak bindiğimiz Rio aracın tutuklu ve muhafızları ayıran bölümün kapısını kilitlemediği için görevi ihmalden yeniden yargılanması var. Askeri Yargıtay Başsavcılığından bir yarbay yargıcın Nevzat Alıcı ile bana tarihe yazılacak sözleri de var. Biz Askeri Yargıtay Başsavcılığı olarak İlhan Erdos davasında elimizden geleni yaptık. Ama bu iş yukarıdan kotarıldı. Yalnız Assubay'ın yıkanması değil, İlhan'ın öldürülmesi de yukarıdan kotarılmıştı. Bugünkü iktidar nasıl yukarıdan kotarılıyorsa öyle. Yukarıdan aldıkları emirle öldürülmüş bir ölü yatıyor burada. Laik cumhuriyetimiz kadar yaralı, bağımsız, yurdumuz gibi prangalı. Türkiye kadar büyük bir ölü soluk alıyor burada. Bilelim, bilincine varalım. 7 Kasım 2009. Uğur Mumcu, İlhan Erdost. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'nın yaptığı açıklamada yayıncı İlhan Erdost'un Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Mamak Askeri Tutuklu Evi'ne götürülürken yolda askeri aracın içinde birer tarafından dövülerek öldürüldüğünü içimiz acıyla burkularak öğrendik. İlhan Erdost, ağabeyi, yayıncı ve yazar Muzaffer Erdost ile bazı yayınları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Mamak Askeri Tutuk Evi'ne götürülürken yolda öldürülmüştür. Ve ağabeyi Muzaffer Erdost, kardeşi İlhan Erdost'un dövülerek öldürülüşünü çaresizlikten çırpınarak, belki de ağlayarak gözleriyle görerek tanık olmuştur. Bundan daha acı bir tanıklık, bundan daha çok yürek kavurucu bir sahne olabilir miydi? İlhan Erdost, ağabeyi Muzaffer Erdost gibi yayıncıdır. Eğer işlemişse bu suçun cezasını yasalar verirdi ki, kaldı ki 20. yüzyılın 3. çeyreğini açtığımız bir dönemde, bir çağda insanların düşüncelerinden, yayıncıların yayınlarından ötürü yargılanmaları, demokrasiyle insan haklarına uygarlığa aykırıydı. Öyle ya da böyle, bir sanığın yaşama hakkı da, onuru da, kişiliği de güvence altındaydı. Suç işlemişse suçun cezasını yargıçlar verecekti. Neydi bu saldırı, neydi, neydi? Bir bunalım dönemi yaşıyoruz, olağanüstü koşullar içinde geçiriyoruz. Devlet teröre, katil çetelerine, ölüm tacirlerine, silah kaçakçılarına, arsıza, hırsıza, uğursuza karşı savaş verirken, terör ile uzaktan yakından ilgileri bulunmayan, bütün yaşamları boyunca teröre karşı çıkmış, insanların, aydınların, yazar ve çizerlerin böylesine acımasızca öldürülmelerine ya da sokak ortalarında aç bırakılmalarına hangi insan yüreği dayanır? Kurunun yanında yaş da yanar diye böylesi olaylara göz yummanın olanağı yoktur. Devletin görevi kuru ile yaşı ayırmak, suçlu ile suçsuzu ayırt etmek ve devlet gücünü yalnızca suçluya, teröriste, kardeş katiline, terör tüccarlarına karşı kullanmaktır. Bu olgu bir kez şaştı mı, adalet terazisini bir daha dengede tutmak, bir daha bu terazide suç ve suçluyu tartmak güçleşir. Ölümün tesellisi olmaz. İşte İlhan Erdost, gencecik, yağız bir insanın, arkasında gözü yaşlı genç bir kadın ve iki küçük yavruyu bırakarak gitti. Artık kimse bu iki küçük yavrunun baba baba diye ağlayışlarını durduramaz. Gözyaşlarını dindiremez. Bir yayıncı kitap yayınlamaktan başka bir suç olmayan genç bir aydın, elleri kelepçeliyken dövülerek öldürüldü. Teselli olmasa, teselli sayılmasa bile bu korkunç, tüyler ürpertici olayın sorumlularının yargılanmak üzere gözaltına alınmaları, çekilen acıları hiç olmazsa bir ölçüde dindirebilir. Belki İlhan Erdost geride bıraktığı kanlı paltosu ile bundan böyle bu tür korkunç olayların yinelenmesine engel olmuştur. Kim bilir? Savaşlarda tutsak düşmüş düşman askerlerine bile böyle davranılmaz. Nedir Tanrım, nedir insanın insana böyle düşmanlığı? Nedir, nedir, nedir? İlhan İlhan Onur Yayınları 10 Kasım 1982. Kitabın sonu 15 Mayıs 2012 sayfa 441.